İslamiyet selim ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Üstad buna bir kelimeyle, daha da iki kelimeyle müsbet hareket diye tarif getirmiş. Müsbet hareket. Müsbet hareket Üstad Hazretleri iki cümleyle ifade ediyor. İslamiyetin kelime manası uyum, anlayış. Asgari müştereklerde bir araya gelme. Yani Allah'ın yarattığı bütün insanlarla yaşamayı bilme. Hayrın nas, enfa'uhum linnas. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Hadis-i şerifini nazara alırsak. Bir Müslüman yaptığı hizmetten veya vazifeden veya icraattan hedefi ne olmalı? Tüm insanlar istifade edebiliyor mu? Büyük Müslüman. Kaliteli Müslüman bunu düşünür. Mesela basite doğru geldikçe, yani keyfiyet azaldıkça insan kendini düşünür, çevresini düşünür, ailesini düşünür. Mesleğini düşünür, meşrebini düşünür. Mezhebini düşünür, dinini düşünür. Diğer din mensuplarına veya insanlara sıra belki de gelmez. Fakat dava adamları, yani bütün insanlara faydalı olmak isteyen, dar dairede de daha faydalı olabilmesi için, yanlış yapmaması için hareket ve faaliyetinde kademe kademe bütün insanları, hatta bütün zihayeti düşünme mecburiyetindedir. Medeniyet gelişsin diye hayvanlara zarar veremeyiz. Teknolojimiz büyüsün diye nebatatın hayatına hatime çekemeyiz. Çünkü niye? Fıtratın taşı yerinden oynadı mı, o bizden daha ağır imtihan alır. Evet, biz bir adım atıyoruz. İnsan neslini ve kendi menfaatimizi ve istikbal planlamalarımızı yapma adına attığımız adımlar, eğer dünyaya zarar veriyorsa, insanlığa zarar veriyorsa veya diyelim zihayata, bizim temel taşımız olan, bize hizmet ifa eden, Allah alemi insana hizmetkar olarak yaratmış. Onlar ayakta duracak ki biz ayakta duralım, biz yaşayalım. Ama kendi menfaatimizde onlara zarara sokuyorsak, bu dolayısıyla bir gün gelir bize dokunur. İşte bu sebepten dolayı İslamiyet'in kelime manası selim ve müsalemet, anlayış dini, uyum dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram soruyor, ya Resulullah, İslamiyet nedir? Huy güzelliğidir diyor. Bu hadis bana çok dokunur şahsen yani. Ajandama da büyük harflerle yazmışım. Tabi bazı şeyleri öğreniyoruz, anlatıyoruz, yazıyoruz ama hayata tatbikinde güçlük çekiyoruz. Hayata tatbik etmeyince o bizde hal olmuyor. Alışkanlık haline gelmiyor. Bir şeyin alışkanlık haline gelebilmesi için tatbikat alanına girmesi lazım. İyi iğne vurmayı doktorlar öğretir ama en iyi iğneyi sıhhiyeler vurur. Niye? Tatbikattan geldiklerinden dolayı. Çok hocalar vardı ki direksiyon imtihanına insanları tabi tutar. Kendi araba kullanmasını bilmez. Ama o şoför pratik yapmıştır. Hocayı geçer. İşte din muamelattır demesinin sebebi de budur. Hayatımıza geçen bizimdir. Hayatımıza içirdiğimiz bizimle ahirete gidecektir. Bakın İslamiyet huy güzelliğidir diye buyuruyor. Soruyorlar başka ya Resulallah? Huy güzelliğidir diyor bir daha. Tamam ya Resulallah, başka? Huy güzelliğidir. Şimdi davranıyorlar, bir daha sorarlar. Cevap geliyor Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamete kadar sorsanız benden başka cevap alamazsınız.
Güzel,
anlayış.
Güzel, evet.
Huy güzel. Bak huy. Bakın din muamelattır. Muamelat ayrıdır, ibadat ayrıdır. Fıkıhta bunlar tasnif edilmiştir. Muamelat bir Müslümanın beşeri münasebeti, meslek anlayışı, komşuluğu, ticareti, feragatı, fedakarlığı, bak bunlar sayılır. Bunlarla insanın gizlileri ortaya çıkar. Oruçta, namazda, hacda çıkmaz. Bu sebepten dolayı bir Müslüman hakkında kanaat ishal edebilmek için üç şey yaptınız mı diye sorarlar. Bunun biri ticarettir, biri komşuluktur, diğeri yolculuktur. Çünkü insanlar anlattıklarında değil, anlatamadıklarında gizlidirler. İnsanlar konuştuklarında değil, konuşamadıklarında saklıdırlar. İnsanlar yaptıklarında değil de yapamadıklarında sır saklarlar. Ama bu üç meselede bunlar illa ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı da kanaat ishal etmenin yolu üç şeye şahit olmaktır. Üç şeyle o insanla beraber olmaktır. İslamiyet selim ve müsalemettir. Anlayış dini, uyum dinidir. Ecdadımız dünyayı idare etmiş, sömürmemiş insanlar. Ne ırkları sömürmüş, ne diğer din mensuplarını sömürmüş. Bilakis o ırk mensupları, o din mensupları İslamiyet ve Osmanlı sayesinde hürriyetlerine daha iyi kavuşmuşlar. Hürriyeti daha iyi solumuştu, soluklamışlar. İbadetlerini daha rahat yapmışlar. O Hristiyanlar kendi zalim kralları altında ezilmişler. Osmanlı'nın tasarrufu altında kiliselerine daha rahat gitmişler. Ticaretleri daha kolay, daha rahat yapmışlar. Hiçbir ırkı sömürmemiştir. Bunların en güzel delili de Yahudilerdir. Eğer Osmanlı o zamanki zamanda, yani hesap veremediği kimseye, vermediği daha doğrusu, tek güç olduğu zamanda isteseydi, bunların hepsinin neslini kuruturdu. Hitler gibi yapmadı, diğer zalim krallar gibi yapmadı. Onlar zulme maruz kaldı, insan gözüyle baktı, inanan gözüyle baktı. Zayıf da, az da, eksik de olsa getirdi İspanya taraflarından, işte bu Selanik taraflarına yerleştirdi. Hala bundan unutmayan Yahudiler var. Hepsi nankör değil yani. İslamiyet selimle müsalemet olduğundan dahilde niza ve husumet istemez. Ama hariçte tecavüz eden düşmanlara karşı tavır konabilir, mücadele edilebilir. Üstad, dahildeki mücadele ile hariçteki mücadele arasında çok fark vardır diyor. Bugün bunlar da birbirine karıştırılıyor. Dahilde müsbet hareket etme mecburiyetindeyiz. Maddi mücadele hariçten gelen düşmanlara karşı kullanılır. İnsan maddi mücadeleye dahilde girdi mi teröre kuvvet verir. Anarşiye kuvvet verir. Ülke tarumar olur, Allah korusun. Bu şuna benzer. Şu heyet, şu cemaat, bu kardeşlerimiz mesela bir ormana, Belgrad ormanlarına pikniğe gitsek. Orada piknik yaparken bir iki tane canavar, kurtlar, affedersin, bize musallat olsa ne yaparız? Onların zararını def etme adına haddi aşmadan zarar verebiliriz biz de. Telef edebiliriz. Bakın şimdi. Çünkü zarar veriyor, zararını def etmek için mücadele icap eder. Harici düşman olduğundan dolayı elimizdeki malzemeleri, tüfeği kullanırız, onları def ederiz. Düşman hariçten geliyor. Peki, hariçteki düşmanın gözle görülmeyen bir cinsi var. Biz bunlara mikroplar diyoruz. Onlar vücuda girse, dahildeki mücadele, hariçteki mücadeleye benzemez. O canavarları def ettiğimiz aletle, dahille mücadele etmeye kalksak, kendimizi zayi ettiğimiz gibi mikroba da zarar veremeyiz. Peki ne olacak? Hastaneye yatacağız. Silah milah durur. Doktorun tasarrufu altına gireceğiz. Biraz da müşkilatlıdır. Bir süre geçecek. Dahildeki mücadele zordur. O tebliğ iledir. O müsbet hareketledir. O davayı kutsi-i Kur'aniye'yi akli ve mantıki delillere, insanlara anlatmak iledir. Hariçteki düşman geldiği zaman da silah kullanılabilir. Onu da kim kullanır? Ordu kullanır, devletin yetkili organları kullanır. Bize vazife tereddüt ederse biz de silah altına gireriz. Ya bu da düşman, o da düşmandır diye. Hariçteki düşmana kullanılan aletleri dahilde sarf etmeye kalktığımız an, ehli dalaletin, yani ecnebilerin, yani bu ülkenin önünü kesmek isteyenlerin ekmeğine yağ süreriz ve o hareketle onlar az bir kuvvetle bizi içeriden çok rahat yıkabilirler. Onun için üstadımız güzel bir başlık atmış. İslamiyet selim ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Sulh seyyidül ahkamdır. Üstadın bir tabiri vardır. Dostlarımızla mürüvvetkârâne muaşeret, düşmanlarla sulhkârâne muamele. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun yol sulhtur. En kötü barış, en kaliteli savaştan daha hayırlıdır. Ne kadar haklı bile olsak işimiz kırılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud'da haklıydı. Bak sahabe-i kiram şehit oldu. Mübarek vücuduna zarar verdiler. Ne kadar haklı olursak olun çarpışan nispet hareket edemez diyor üstadımız. Çarpışmaktan kurtulmak lazım. Haklılık yetmiyor, faydalıları da yanına koyma mecburiyetindeyiz. Davamız ne kadar haklı olursak olalım. Acaba bunu gündeme getirdiğimde, bunu topluma empoze ettiğimde, bunu konuştuğunda faydalı da olabiliyor muyum? Faydalılık yoksa o hak durdurulur. Faydalı olduğu zaman beklenir. O zaman devreye sokulur. Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda nazil olması, ayetlerin kademe kademe zamanla gelmesi, faydalılık esas alındığından dolayı Allah'ın bir takdiridir. Birden semadan Kur'an-ı Kerim kitap olarak inseydi, o sahabe-i kiram, ileride sahabe makamına gelecek olan o insanlar tatbikatta muvaffak olamazlardı. Meseleyi kucaklayamazlardı. Yudum yudum yuttular ve sahabe oldular. Sabır. Cenab-ı Hak hedefe gitmek için teenni dediğimiz merdivenin basamakları gibi vesileler, sebepler koymuştur. Bu basamakları riayet etmeyen bir adam çabuk çıkayım diye 2-3 basamağı birden atlasa, her basamağa basmasa hızlı çıktığını zanneder. Ama her atladığı basamağın ileride önüne bir hendek, bir çukur olarak geleceğini düşünecek. Çünkü olgunlaşmamış, acil davranmıştır. Acelecilik ise şeytandandır. Şeytan aceleciliği verir, himmetin ayağını kırar, kanadını kırar. Himmeti zayiata yürür. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın Medine-i Münevvere hicret ettiği zaman ilk yaptığı iş, oradaki bütün düşmanlarla, oradaki bütün din mensuplarıyla, oradaki bütün insanlara ne yapmaktır? Anlaşma imzalamıştır. Yahudilerle, Hristiyanlarla, hatta Medine müşrikleriyle dahi anlaşma yapmıştır. Üstadımız bunu naklediyor. Medine müşriklerinden muahit ve halifleri vardı. Beraber harbe giderlerdi. Müşriksin ama farkınız var Mekke müşriklerinde. Niye? Sizden aynı köyü paylaşıyoruz. Köylüyüz ya. Toprağım derler ya. Asker arkadaşım. Neyse işte memleketlisi. Asker arkadaşı. Yani adam özelliğine, güzelliğine, ırkına bakma. Arkadaşı mısın? Kaç tertipsin? Oo kucaklıyorsun. Askerlik insan yanlarına getiriyorlar. O da müşrik, bu da müşrik ama bundan köy birliği var. Bu köyü korumak için bana yardımcı olur musunuz? Siyaset, peygamber siyaseti budur. Oluruz ya Resulullah, ya Muhammed, neyse. O zaman gelin beraber harbe gidelim. Onlar köyü korumak için müşrik öldürdü. Peygamber Efendimiz'in işine yaradılar. Üstad buna bir güzel ölçü getirir. İşte bunlar hani din muamelattır dedik ya. Hadis-i şerif naklettik. Bakın burada muamelatta öyle enteresan şeyler vardır ki. İngilizler İstanbul'u istila etmişler. Halifeyi susturmuşlar. Şeyhülislam'a da Kurtuluş Harbi aleyhinde fetva verdirmişler. Onlar sergerdelerdir. Onlara itibar etmeyin. Halifenin yanında yer alın. Bunu kim diyor? İngiliz'de Şeyhülislam'a fetva verdiriyor. Fakat halifenin yanında yer alan Müslümanlar doğrudan İngilizlere bağımlı hale geliyor. Hatta o zaman ulema İngiliz mandasına tabi olmuş. Üstad bu fetvaya muallel demiş. Bu fetva tasarruf altında, hakimiyet altında, tahakküm altında verilen bir fetvadır. Buna uymamak fetvaya uymaktır. Kabul etmiyor, Kurtuluş Harbi'ni destekliyor. İşte bu bir muamelattır. Muhakematla muamelat. Muamelat, fiilde insanı diğer insanlarla mantıklı, faydalı bir araya getirir. Muhakemat da fikir ve düşüncede pürüzleri temizler. Bakın diye ulema böyle düşünmemiş. dinin bu güzelliklerini Allah'ın Kur'an'da nazara verdiği ilahi muratları olaylarla entegre ederek ümmeti Muhammed'in önüne bir mesele koymak, kapı açmak, yol göstermek zor bir şeydir. Üstad bu anlamda vazifeli bir insandır. Soruyorlar İngilizler. Ya ben de yani şeyin kafirim, Almanlar da kafir. Böyle kandırmışlar insanlar. İngiliz siyaseti budur. Neden Almanlarla dost, benden düşman geçiniyorsun? Bana da tarafta olun. Küfürde farkımız yok. İkimiz de kafir sizin inancınıza göre. Ama Almanlarla dost, benden düşman oluyorsunuz. Niye? Üstadımız buyuruyor. Muavenet eli kabul etmek ayrıdır. Adavet eli öpmek ayrıdır. Evet, iki tane kafir var. Biri yardım eli uzatıyor. Öbürü düşman eli uzatıyor. Bir kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek lazım olmadığından. Her kafirin her vasfı kafir midir? Hayır, uçak yapar binersin. Ampulü icat etmiş. Mesela bakın işine yarar değil mi? Senin gibi İslamiyet'in eski mütecaviz bir düşmanını def etmek için bir kafir de yardım el uzatsa kabul etmek İslamiyet'e hizmettir. Peygamber metodu yolu budur. Bu bir muamelattır. Her namaz kılan bunu beceremeyebilir. Her oluşturan bu meselenin altından kalkamayabilir. Bak, namaz kılıyor, işi de talep oluyor. Örgüte gidip üye oluyor. Değil mi? Terörist oluyor. Nur talebeleri de namaz kılıyor ama bu muamele, dinin bu anlayışı, olaylarla meseleyi yoğurmak üstadın yoludur yani. Ve soruyor o İngilizler, sizi idare eden ve bana düşmanlık vaziyet alan Anadolu'daki sengerdelerdir. Yani İstiklal Harbi'ni yapan ayakim. Bunların niyetleri din ve İslamiyet değildir. İstiklal Harbi'nden sonra bunlar size bir iş yapacak. Niye? Yaptıran onlar biliyorlar. Gaybı bilmek değildir bu. Sihir değil. Planlama onlardan. Ama bunu söylemekle, kendi hilesini deşifre etmekle işin başından insanları Kurtuluş Harbi'ni desteklemeye değil de İstanbul'u desteklemeye davet ediyorlar. İstanbul'da da kanunların kontrolü altında. Onların niyeti din ve İslamiyet değildir. Taraftar olmayın. Neye taraftar olalım? İstanbul hükümetine. Üstad cevap veriyor. Bu vesveseye karşı deriz. Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatını tahir etmez. Ben bir kuyu kazıyorum. Onda define veya su çıkaracağım. Başkası geldi benim kazdığım kuyuyu kaz. Bana yardım ediyor göğe. Ama onun niyeti defineye su bulmak değil. Ya kendini saklamak veya affedersin muzahrafatını defnetmek. Suyun ve hazinenin bulunması onun kazmasına bakar, niyetine bakmaz. Kurtuluş Harbi olmadan din yaşanmaz. İstiklal Harbi olacak. Buna kim yardım ederse hayır yapmış olur. Üstad bu sebepten dolayı desteklemiş. Ondan sonra onların planları tabii ortaya çıkmış. Ama neticede Bediüzzaman Hazretleri kazandı. Uzun vadede Allah'ın muradı tahakkuk ediyor. Bakın görüyor musunuz? Şimdi dersimize devam edelim. Ey alemi İslami! Ey İslam alemi! İslam alemi buna ne kadar muhtaç? Şu müsbet hareket arkadaşlar. Bakın Mısır'ın adam değiştirme usulüne. Bakın Tunus nasıl lider değiştiriyor. Libya'nın lider değiştirme manzarasına bakın. Bir tane örnek var mı Allah rızası için? Bir tane. Ki bizim başımızdan geçen onların başından da geçmemiş. Biz paletlerin altından çıkmışız. Ezanımız susturulmuş. Kur'an-ı Kerimlerimiz yasaklanmış. He? İsimlerimiz değiştirilmiş. Onlarda böyle bir şey de yok. Lisanları duruyor. Ezanları okunuyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerimleri okunuyor. Mukaddes beldeler oraya yakın. Irak'ın hele lider değiştirme usulüne bakın. Kimisini Bolu'da yakalatıyorlar. Kimisini kafese sokuyorlar. Kimisini idam ediyorlar. Şu milletin bir de büyüklüğüne, ağırlığına, müsbet hareketine bakın. Yani benim liderim içimden çıkmış. Ne kadar kötü olursa olsun kol kırılır, yen içinde kalır. Ben bunun ayıbını düşmana söylemem. böyle sabrede de Allah bize bu günleri gösterdi elhamdülillah. Sabrede de geldik yani. Sabrın da neticesi zaferdir. Men sabere, zafere. Sabretmeyen bu neticeyi alamaz. Yoksa imandan gelen güç her şeyi yapabilir. Devlet kurmak, devlet yıkmak, adam idare etmek, insan idare etmek bu milletin mizacında var. O mizaj ortaya çıkıyor elhamdülillah. İslam alemi buna fevkalade muhtaç. Bugün bu dersimizi inşallah okuyacağız. Ey alemi İslami, hayatın ittihatta. Yaşamak istiyor musun? Bir araya geliniz. Ama bedenlerinizi değil, kalıplarınızı değil, kalplerinizi de bir araya getiriniz. Bedenlerin bir araya gelmesi kifayet etmez. Ruhların da bir araya gelmesi lazım. Üstad, biz Müslümanlar diyor, su gibi mümteziş değiliz, hava gibi muhtelitiz. Biz diyor Müslümanlar, hava gibi muhtelitiz, su gibi mümteziş değiliz. Hava gibi muhtelit olduğumuzdan dolayı bizi birbirimizden kolay ayırırlar. Nefes alan bir adam havadaki oksijeni alır. Niye? Havadaki gazlar karışıktır. Sudaki gazlar birbirine imtizac etmiştir. Su içen bir adam hidrojen oksijeni beraber alır. Ayırmak mümkün değildir. Müslümanlar öyle bir araya gelmeli ki hava gibi değil, su gibi olmalı. Birbirine kenetlenmeli. Parmağını Peygamber Efendimiz böyle yapıyor aleyhissalatü vesselam. Ha böyle. Bu şekilde bir araya geldik mi bizi bizden koparamazlar. Bizi de bu halde bir araya getirecek tek şey İslamiyet'tir. O içimizde mevcuttur. Osmanlı eyalet sistemiyle. İdare etmediği bir millet yok. Irklar ayrı. Dinler ayrı. Coğrafyalar ayrı. Bir yerden bir yere haber 6 ayda zor gider. O zor şartlarda 650 yıl dünyayı idare etmiş. Medeniyetin geliştiği, teknolojinin bu yani ayyuka çıktığı. Değil mi? Yani iletişim sistemlerinin son merhaleye geldiği bu zamanda bu nimeti aleyhimize kullanıyor, ihtilaflara sebebiyet verme noktasına getiriyor. Sadece bu alem İslam için değil, yani her bir unsur için, her bir toplum için, her bir mahluk için hayatta kalacaksa ittihat etme mecburiyeti vardır. Ayrılanlar varlıklarını sürdüremezler. Allah'ın rahmeti ferdin değil. Bir araya gelenler üzerindedir. Rahmet oraya gider. Hayatın ittihatta gel ittihat edersen düsturun bu olmaz. Peki nasıl bir araya gelip ittihat edeceğiz? İttihadın şartları nedir? Hüve hakku yerine hüve hakkun olmalı. Sadece bu haktır, o haktır değil. O da haktır. Benimki de haktır. Herkes kendi mesleğini, herkes kendi ırkını, herkes kendi anlayışını güzel görebilir. Herkes kendi dinini de güzel görebilir. Ama sadece benim mesleğim haktır. Benim ırkım daha güçlü, kuvvetlidir, kalitelidir mantığı başkalarını İnkara sebebiyet verdiğinden dolayı bu iddiat bize faydalı olmaz. Bu sebeple dolayı üstadımız bir vecize emreder. Bir cemaatte vahidi sahih olmazsa, o cemaatin çoğalması kesir darbe gibi küçültür. Bayağı kesirlerde toplama ve çarpma neticeyi ne yapar? Küçültür. Niye? O bayağı kesildeki payda yok mu? Vahidi sahihi bozuyor. Cemaatler bir araya geldi, insanlar bir araya geldiğinde ruh birliği olacak. O ruh birliği olmazsa o cemaatlerin, o toplumun artması esas olarak dağılması anlamına da geliyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Hüvel Hasan yerine Hüvel Hasan olmalı. Benimki daha güzel diyebilir. Ama sadece güzel benimki dediği zaman diğerleriyle ihtilafa girmiş olur. Bak bunlar çok güzel ölçüler. Ufak nüans farklılıkları var ama bunlar toplumda büyük iş yapar. Her Müslim kendi meslek mezhebine demeli işte bu haktır. Başkasına ilişmen. Bak her Müslim diyor. Bakın dikkat edin. Kendi meslek ve mezhebine demeli. Her Müslüman bir mezhebe bağlıdır. Bir cemaate bağlı, bir tarikata bağlı olabilir. Hepsi hak olmak kaydıyla. Bakın. Ne diyecek? Benimki daha güzeldir diyebilir. Sadece benimki güzeldir derse diğerlerini çirkinlikle hitap etmiş oluyor. İşte bu haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benimki en güzeldir. Buraya kadar müsaade var. Benimki en güzel demese zaten o meslekte durmaz. O mezhepte durmaz. O cemaatin içinde durmaz. Göz. Gözün hücreleri özeldir. Göz için hizmet ederler. Diyelim ki saçın hücreleri de ona hizmet ederler. Kendi mesleklerinde en güzel şeyi yaparlar. Hepsi kendi davasında en kaliteli olduğunu kabul eder. Ama saç gözün aleyhinde bulunmayacak. Kulak buruna reddiye çekmeyecek. Muhabbetle yaklaşacaklar. Arada ne vardır? Ruh unsuru vardır. Farklı farklı işler, farklı farklı yerler, farklı farklı şekiller. Ama ruh bütünlüğü. Hepsine ruh medet veriyor. Ruhun çatısı altında ittifak etmişler. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, neyse Araplar. Kim olursa olsun. İslamiyet ruhu, İslamiyet anlayışı bunların içerisinde omurga oldu mu? Irkın farklılığı, kültürün farklılığı, coğrafyanın farklılığı hiçbir zarar vermez. Bilakis birbirimizden istifadeye, birbirimizden güzel neticeler almaya vesile olur. Evet. Demeleri budur hak. Başkaları battaldır. Bu diyemeyiz yani bunu. Hak budur, başkaları batıl diye bir ifadede bulunamaz. Yalnız benimkidir güzeli, başkaları yanlıştır, hem çirkindir dememeli. Zihniyet-i inhisar. Herkes beni dinlesin. Benim tasarrufum altına girsin. Benim mezhebime tabi olsun mesela. Benim ırkıma tabi olsun düşüncesi hubb-ı nefisten geliyor. Adam kendini seviyor. Menfaatini seviyor. İnsanları kendine itaat ettirmek istiyor. Davasını seven, dinini seven bu mücadeleye girmez. Sonra maraz oluyor, hastalık, niza ondan çıkıyor. Zihniyet-i nisa hubb-ı nefisten geliyor. Herkes benim mesleğime tabi olsun. Üstadımız öyle buyurmuyor. Kimin nereden, nasıl, ne şekilde olursun istifadesine taraftar olmak diyor. Mesleğimiz tarafkirliği kaldırmaz diyor. Mesleğimiz tarafkirliği kaldırmaz. Tarih boyu imtihan geçiren cemaatlere bir bakınız, dikkat ediniz. Şu üç sebepten dolayı hep ağır bedel ödemişlerdir. Bu üç sebep dünyada dahi hesabını görüyor insan. Mesela üstadımız açısından, insanın açısından meseleye bakalım. Bu üç alana giren cemaat mensubu kardeşlerimiz kim olursa olsun bedel ödemiştir. Bunun biri üstad mesleğimiz tarafkirliği kaldırmaz diyor. Tarafkir olmayacak bir nur talebesi. Hangi tarikata, hangi cemiyet, hangi cemaate mensup olursa olsun kardeşi kabul edecek. Aynı taşa omuz veriyor. Irkının farklı olması önemli mi? Üstada soruyorlar. Dünyada iki tane büyük cereyan var. Nasıl görüyorsun? Bunun biri kapitalizm, diğeri komünizmdir o zaman. Üstadımız şimdilik biri necistir, diğeri encestir. Şimdilik tabiri çok önemli. Çünkü daha sonra kapitalizm de yıkılacak. Şimdilik biri necistir, necis dediği kapitalizm. Biri encest, daha pis, komünizm. Kapitalizm sefahat veriyor, maddemize musallat oluyor. Komünizm inancımıza da musallat oluyor. Bakın. Bu sebepten dolayı o zamanın şartları üstad bunu böyle değerlendirmiş. Şimdilik bir necis, necis dediği kapitalizm. Encez, daha pis komünizm. Tahir-i mutlak desatir-i İslamiyet'tir. Esas temiz olan İslamiyet düsturlarıdır. İslamiyet esastır. Temiz olan odur. Sual soran ikinci bir sual soruyor. O zaman iki cereyanda lanet olsun. Biz İslam düsturlarını isteriz. Bakın. Üstad, evet, lakin diyor. Haklısınız, fakat. Burada bir fakat var. Bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına. Engin Bey. Bize bulaşmış olan ences. İslam alemine ne bulaşmış? Komünizm, sosyalizm gelmiş oralara kadar. Bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına. Necis encesle uğraşıyorsa... NATO Varşova'dan uğraşıyorsa, Amerika Rusya'ya musallat olmuşsa mesela, necis encesle uğraşıyorsa ona da necis deyip üstümüze sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Yani bir hınzır seni boğuyor, affedersin. Bir ayı da onu boğuyor. Ayının niyeti seni kurtarmak değil, karnını doyurmak, bereket versin, yesin. Ayının da böğrüne dürtüp, ey karışma, ikiniz de bana düşmansınız desen, sana musallat etmek akıldan ziyade cünundur, deliliktir üstadımız buna. Zaten böyle bir cinnet-i müstevliğe dünyaya dağılmıştır. Bakın arkadaşlar, bu da bir muamelattır. Fikirdir bu. Bunlar bizi kurtardı. Bunlar bizi kurtardı. Bu memlekete askerlik yapılmaz. Vergi verilmez. Cuma namazı kılınmaz. Darülhak diyen insanlar çıktı, hatırlar mısın? Bunları biz yaşadık. Şimdi biraz azalmışlar. Nesilleri tükenmez. İncelir, kopmaz. Şu hikmeti var bu insanlar, yaşayacaklar. Zemberek gibidir yani. Müslümanlar uyanık olabilmesi için incelir, kopmaz. Küfür kopmadığı gibi fitne de kopmaz. Kıyamete kadar yaşayacak ama mücadele devam edecek. Bu memlekette bunları gördük ve yaşadık. Yani mesela komünistler zekata taraftar olurlar diyor üstadımız. Ya dini sevdiğinden dolayı değil. Fakirlik edebiyatı yapıp toplumu zenginin aleyhine kışkırtmak için 3 kuruşun da Müslümanlar gelse kârdır. E Müslüman nasıl tahrik edecek? Bak zengin zekat vermiyor ha. Zekatını git ha. Niyetten ziyade onun muamelesi önemli. Aynı üstadın planını bak İngilizler de biliyor. Demek zimhiye, evet, 3 maddenin bir tanesi neydi? Tarafkirlik. Mesleğini tarafkirliği kaldırmaz. Bir insanın nereden, nasıl, ne şekilde olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır diyor üstadımız. 2. Bu dava merciiyet kaldırmaz diyor. Bu davaya ben yön veririm. Herkes beni dinlemeli. Hayır. Üstad kendini merciiyetle nazetmiş. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Şahsı manevi demiş, meşveret demiş, kitap demiş. Kendisinden sonra davayı bir kişiye emanet etmemiş. Tarikat meşhep hareket etmemiş. Ne bırakmış? Meşverete bizi havale etmiş. Fikir demiş, şahsı manevi demiş. Üstad kendini merciyetten azletmişse kim üstadın makamını merci olarak tutabilir ki? Merciyet dava edenler ayakları kayıyor. Merciyet dava edenler bak tokat diyor. Bunun örnekleri etrafımızda çoktur arkadaşlar. Bu zaman cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değildir. Şahsa dayanan yıkılır. Şahsa ittiba eden biter ve tükenir. Zamanın çatları altında ezilir ve mahvolur. Şahsı maneviye dayananlar büyür ve gelişir. İslam alemi niye zelzele geçiriyor? Şahsa dayalı sistem. Amerika niye muvaffak oluyor? Hürriyete dayalı, demokrasiye dayalı sistem. İkincisi de bu. Üçüncüsü de hizmeti, davayı maddi ve manevi menfaatine alet yapmak. Bu üç affedilmiyor. Hiç affedin. Hem dünyada hem de ukbada bunun hesabı görülüyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Zihniyet-i nisa hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor. Dert ile dermanlar. Her derdin dermanı mevcuttur. Bulmak kula aittir. Bir tek ölümün dermanı yoktur. Ölüm dert değildir çünkü. Deposunun da dermanı olurdu. Ölüm dermandır. Üstad bunu anlatıyor. Evet. Dert ile dermanlar. Taaddüdü hak olur, hak da taaddüt eder. Dertler farklı olduğu gibi dermanlar da farklı olacaktır. Arapların mizacına uyan bir terbiye bizim mizacımıza uymaz. Kürtlerin standartlarına uyan bir eğitim bize uymayabilir, bizimki de ona uymaz. Herkes kendi dahili işinde şahane serbest olacak. Ama tepede bir sanki şeye, kaideye, kurala bağlı olacaklar. Osmanlı sistemi. Almış Amerikalılar bak idare ediyorlar. Problem yok. Almanlar aynı şekilde idare ediyorlar. Yıllarda Osmanlı'da aynı zihniyet idare ediyor. Hristiyanlar bile başka yere göç etmediler. Devletine itaat ettiler. Ha, bu Ermeniler yok mu? Ermenilerin adı Sadık Reaya. Osmanlı'ya en sadık millet Ermeniler. Ama ne yaptılar? Ermenileri, Ermeni çocuklarını Osmanlı elbiseleri içerisinde yine Ermeni askerlerle Osmanlı sandılar. Kurşunladılar, köy bastırdılar. Husumeti böyle aramıza soktular maalesef. Hacat ve aldiyenin ihtiyaçların ve gıdaların tenevvü hak olur. Hak da tenevvü eder. Herkes aynı yemeği yemeyebilir. Aynı elbiseyi giymeyebilir. O halde her türlü elbise haktır. Helal olduktan sonra her türlü yemek de haktır. Yeter ki helal olsun. Yani illa tavuk yiyeceğimse o da et yiyor. Yok illa tavuk ye. Hayır efendim. İnsan istediğini helal dairesi keyfe kafidir. Arama girmeye lüzum yok. Şimdi bu kadar farklı farklı nimetler insanların ihtiyacına sunulurken hepsi hak oluyor da terbiyeler niye aynı olsun? Herkesi aynı yemeğe oturtamıyoruz. Herkese aynı elbiseyi giydiremiyoruz. Herkese aynı mesleği öğretemiyoruz. Aynı fikre, aynı mezhebe, aynı cemaate nasıl tabi edeceğiz biz? O halde bütün insanların istifade edebilmesi için cemaatler de farklı olacak, mezhepler de farklı olacak, terbiyeler de farklı olacak ki tam istifade olsun. Bir tek meslek avukatlık olsaydı diğer işlere kimse bakmazdı. Herkes de aynı avukatlık mesleğinde temayüz edip muvaffak olamazdı. Allah herkese ayrı ayrı fıtratta, ayrı ayrı kabiliyette yaratmış. O zaman ne olacak? Mutlaka farklı mesleklere ihtiyaç var. Manevi terbiyeler, maddisi böyle olursa, manevi terbiyelerde koordinatlar daha geniş, insanlar daha farklı, daha değişik, bütünlü insanların, bir mezhebin, bir cemaati rahliye terbiyesine oturtmak mümkün değildir. Farklı farklı cemaatler, farklı farklı mezhepler olacak ki insanların tamamı bu manevi terbiyeden istifade etsinler. Size burada bir mesele anlatalım. Bakın. Adam bir tanesi eşkıya. Yaş 50'ye kadar eşkıyalık yapmış. Etraf çevre adamdan bıkmış, usanmış. Şaki dağlarda gelir. Yani belası bize musallat olmasın diye millet ülkür, namı da yayılmış. Adam 50 yaşından sonra biraz ahireti düşünmeye başlamış bu eşkıya. Ahireti düşünmüş ama nasıl etsin yani? Bu kadar günah, bu kadar mesuliyet, bu kadar isyan, bu kadar hırsızlık, arsızlık, günah boğazına kadar batmış. Affedilebilir mi? Bir demiş ki ya git bir büyüye sor. Mutlaka bir tövbesi vardır bunun. Allah günahları affeder. Yeter ki nedamet, iyi bir tövbeyle dön. O zaman Mevlana'nın dergahına geliyor. Hazreti Mevlana. Geliyor, içeriye giriyor. Tanıdın mı ben efendi diyor. Tanımadım. Ben falanım. Oo, hayırdır sen, dergahta ne işin var? Dağlardan inmişsin. Sorma diyor. Ben bu kadar insanın hayatına, canına, malına kastettim. Ekibim de bana uydu. Hepsinin müsebbibi ben. Fakat yaş 50'ye geldi. Ben bu mesleği terk etmek istiyorum. Bana bir tövbe ettir diyor. Döneceğim dağlarda. Sizin gibi olmayı düşünüyorum. Sana mürit olayım. Mesleği bırakayım. Hazreti Mevlana hem üzülüyor hem seviniyor. Peki diyor, bu tövbeyi yaptırayım ama sen tanınan bir insansın. Senin şerrinden bu milletin kurtulabilmesi için tövbenin de alenen, inanla yapılması lazım. Ne yapayım diyor. Sen bana bir tane kurbanlık koç getirin diyor. Ben senin için keseyim, toplayayım bu ahaliyi, senin adına yemek vereyim. Tövbeni yaptırayım, inanla yapayım ki kurtulsun bu millet. Oo, Allah senden razı olsun. Gidiyor dağa. Dağa doğru çıkacak. Şimdi koç getirecek ama nereden getirecek? Nasıl da tövbe yapacak, bir tane daha çalalım. Mesleği son defa icra edelim. Sürü giderken arkadan işte bir tane arıyor omuzuna, dergaha geliyor. Efendim nedamet koçumu getirdim diyor. Hazreti Mevlana bir koça bakıyor, bir adama bakıyor. Hayır diyor. Bu koç bizim kazana girmez kardeşim, getir diyor. Bunu sen çalmışsın diyor. Ben bununla senin tövbeni yaptıramam. Bak bir yoldur bu. Bu yoldur yani. Mesela bu bir yol. Ruhsat vermiyor. Azimet esas alıyor. Onun mesleği öyle. Adam da morali bozuluyor. Koç atıyor sırtına, tekrar eşkıyalığa dönüyor. Bırak diyor ya. Tövbemi yaptırmadı. Mesleğime döneyim diyor. Bu Müslümanlar böyle. Canı sıkılıyor. Giderken bir adama rastlıyor. Hızır mıdır, veli midir? Ne yaptın? Senin moralin bozuldu, keyfin kaçırdı. Koçu dalmışsın omuzuna. Kimsin sen? Nereye gidiyorsun? Sorma diyor. Günahkar bir adamım ben. Herkes benim belamdan muzdarip. Geldim tövbe etmeye, efendi kurbanımı reddetti diyor. Tekrar mesleğime dönüyorum. Taci Bektaş nereye gidiyor? Belki onun tövbeni kabul eder. Yok kurbanı. Yok diyor. Ya bir git diyor sözlü. Peki dönüyor başka bir derya. Selamları ver. Kimsin? O da tanıyor. Taci Bektaş. Mesele ne? Böyle böyle diyor. Daha oradan geliyorum demiyor. Mevlana'nın dergahını. Ben çok günahkar bir insanım. Herkesin benim üzerinde hakkı hukuku var. Ekibimden karar verdim. Şu koçu kesip benim tövbemi alenen millete yemek yiyerek yaptırır mısın? Ben dağdan inmek istiyorum diye kadromu da indireceğim. Hacı Bektaş'ı vereyim. Bir koça bakıyor, adama bakıyor. O da biliyor tabii koçun nereden geldiğini. Fakat o reddetmiyor. Kesin bunu koçun. Üstad şapkaya fetva veriyor. Ama ulema fetva vermemiş. İşte muamelatın biri de budur. Orada bir oyun vardı. Bu millet şapka giymez. Bu milletin şapka giymesi ulema itiraz eder. Önce büyüklerini keseriz, sonra sıra aşağı doğru gelir. Adı da kanuna muhalefet. Bir oyun, tezgah. Tuzak yani. Üstad tuzaklarını bozuyor. Giyin diyor. Mesuliyet verilir. O da iktidar edecek. O da secdeye gidecek, iktidar edecek. Giyin diyor. Çünkü zorla giyiyorsunuz, mesul değilsiniz. Oyun bozmaktır. Neticede kesin bunun koçunu diyor. Kestiriyor. Pilav, et, yiyor. Bu ekibini dağdan aşağı indiriyor. Tövbe ediyor. Mesleği bırakıyor. Gidiyor Hazreti Mevlana'nın dergahına. Efendi diyor, senin reddettiğin kurbanı Hacı Bektaş'ı veri kabul etti, tövbemi yaptırdı diyor. Aa bak kardeşim diyor. Bizim mesleğimiz göz gibidir. Veya yüzüğün kaşı gibi. Bizde bir leke kendini gösterir. Ama Hazretin mesleği bir ummandır. Ne koysan götürür. Terbiye bir yol olsaydı o adam dağa gidiyordu. Ama bu tarz onu kurtardı. İşte farklılık, terbiyede farklılık. Helal dairesi olduktan sonra ruhsat. Bak mesela Şafii mezhebinde olanlar azimetle hareket etme mecburiyetinde. Hanifi mezhebinde olanlar ruhsat var. Şimdi Şafii mezhebinde olanlar İmam-ı Hanife'ye ittiba etmese nasıl acı olacaklar? Kadın her zaman temas var. Abdest almaktan tavaba fırsat bulamazlar. İşte size bir nimet. Yani ilaçların mizaçlara göre değiştiği gibi düşünce ve fikirler, İslami kaide ve kurallar, hükümler de kültürlere, coğrafyalara, marifetlere, makamlara, cinslere göre değişir. Cesaret, güzel bir huydur. Kimde? Erkekte güzeldir, kadında çirkindir. Cesur kadınlar Allah hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Sehavetli olmak, erkekte güzel bir huydur. Kadında çirkindir. Bak bunlar ayrı ayrı şeyler. İzzet sahibi olmak, vakar sahibi olmak makamda güzeldir, evde çirkindir. Albay askerde bir alayı yatırır yat deyince. Eve gelse yatın çocuklar dese. Baba bir dakika bu asker gel mi? İki çocuk albayın sözünü dinlemez. Şeyine bak baba dedi. İtiraz gelir. Bak evde ayrı olur da ayrı. Peki aynı albay eldeki davranışıyla alaya yatınız arkadaşlar lütfen dese kaç kişi yatırır? Orduda emirler keskindir. Bu milletin özelliğidir ha. Az, kes, vur, kal. Bak dikkat et. Hep emir gibi bizde kısadır. Yani bir hecelidir. Ordu mu millet olduğumuz bellidir burada. Mizacımızı aksettiriyor. Lütfen dese olmaz. Edep terbiye de bizim özelliğimiz arkadaşlar. Bakın mesela küçük büyüğe birer kelimeyle cevap verir. Büyük küçüğün hatırını sorabilir bizden. Küçük büyüğün hatırını soramaz. Şartta var mı? Kartta unutulmuş. Askerde bak devam ediyor o tahammül. Komutan alayın karşısına geçer. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol komutanım sen nasılsın? Olmaz böyle bir şey. Ayıptır. Hatır soruyor. Yanlış. Şartta bir adam, bir büyük adamın yanında çocuğu içeri girse, dese ki o büyük hürmet ettiğine, bu senin çocuğun mu? Benim çocuğum diyemez. Vahattin abi. Öyle değil mi? Batı'da olsa hocam benim bir de buna bir dua et adamın kucağına koyuruz. Bu kadar şey farklılığı, efendime söyleyeyim, terbiye farklılığı var arkadaşlar. Şimdi bak alalım buradan. Hacet ve adiyenin tenevvü hak olur, hak da tenevvü eder. Şimdi gıdalanmakta yani yelpaze açıldı mı? O zaman hukukta da açılır. Yer ve yemez yani. İstidat terbiyeler tekessürü hak olur. İnsanların yetenekleri ve istidatlarının farklılığı eğer haksa herkes aynı istidatta kabiliyette değil. Korkularımız aynı değil. Ya, endişelerimiz aynı değil. Anlayışlarımız aynı değil. Arkadaşlar fıtratlar çok farklı. Yani hayvanlar affedersin öyle değil. Bir koyun inceleyen bütün koyunları incelemiştir. Ama Osman Hoca'nın hayatını, benim hayatımı yazmamıştır. Bana ayrı bir sosyolog, ayrı bir psikolog lazım. İnsanı Cenab-ı Hak kadar farklı yaratırken insanların tamamını bir terbiyeden geçirmek mümkün değildir. Onun için üstadımız buyurur. Gayede ittihat lazım. Vasıtada ittihat lazım olmadığı gibi caizde değildir. Ne zaman insanların tamamı bir tarağın dişleri gibi aynı seviyeye gelse o zaman mezahip tevhid edilir. Ama hala alem buna müstahit olamayacağından dolayı mezheplerde bir olmaz diyor. Ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç vardır. Yollar da böyledir. Buradan Erzurum'a kaç türlü gidilebilir? Yayadan, hayvandan tutun, taksiden, otobüsten değil, uçaktan.
Trenden.
Gidilir. Neye göre? Sermayeye göre binilir diyor üstad. Para neydi ona göre gidersin. Hepsi de hak. Kimisi ani, kimisi seyrederek gitmek ister. Sahabe mesleği anidir. Fazla seyre ihtiyaç yoktur ama tarikatta seyri var, seyri sülük vardır. Demek istat ve terbiye tekessürü hak olur, hak da tekessür eder. Mesela üstadımız Risale-i Nur mesleği bir cihette diyor. Çünkü iptidar ve intihar birbirine uygun olacağından dolayı. Yani sahabe mesleğine yakın olduğundan olduğu için bizde keramet ve keşfiyat, o rüyalar falan şunlar bunlar az görülür. Olmaz bile. Bizde meşakkat esastır. Çünkü makam-ı nazın özelliği ayrıdır. Makam-ı niyazın standartları. Bak burada da değişiyor. Şimdi mesela çocuklar makam-ı nazdadır. Çocuğa şeker verirsin, bilgisayar alırsın, saat alırsın, ders çalışır. Bakın ona teşviktir. Niye? Makam-ı nazdadır. Şimdi doçentin imtihanına giren bir tıp uzmanına ya bir doçent ol da sana bir saat arayayım desem hocam nedir adam? Hayırdır ya. Ben bunu ilim mi? Sanat için yapıyorum ya. Bak ona yakışmıyor. O makam-ı niyaz. Sahabe mesleği yüksek makam olduğundan dolayı şekerlemeye yani balonlara yani kerametlere ihtiyaç yok. Keramet takviyedir. Biri patanaj yapıyor. Seri sürük esnasında sıkıntı çekiyor. Arkadan takviye geliyor. Adamın arabasını bir araba çekse utanır. Onun kerameti göstermek arva hayadır derler. Gösteremez bir adam kerametini. Gizli tutar. Yani bana manevi imdat geliyor. Zayıfım anlamına gelir. Vasıflı adamlar bunu kapatırlar. Bir madde-i vahide hem zehir hem panzehir. Bak ilaçlarda böyledir ha. Uzmanlarımız var burada, kusura bakmasınlar. Mesela penisilin Tıbbın harikasıdır. Hele mikrobik hastalıklarda bir tane adam vurdu mu, adam yarım saat, bir iki saat sonra ayağa kalkıyor. Şimdi penisilin bazı hastalara helaldir veya vaciptir, bazılarına haramdır. Penisilin vuruyor, hangi mezheptensin diyorlar. Alerjin var mı yok mu? Bak orada bir mezhep değişikliği var. Alerjisi var, penisilin alamaz. Tıbben haramdır, adam öldürürsün. Ama alerjisi yoksa tıbben ona vaciptir, onda ne ilaç yoktur. Farklılığı kurunca helal haram bu kadar açılıyor birbirine. Elbiseler de böyledir. Şu elbiseleri mesela şimdi yazın giysek burada bu dersi yapamayız. Bak, iklimlere göre, coğrafyalara göre, yani libaslar, gıdalar, ilaçlar değişirse insanların fıtratına göre terbiyeler aynı olur mu? Herkes bunun talebesi olamaz ki arkadaşlar. Herkes diyelim bir tarikatçı da olamaz. Herkes şu mezhepten de olamaz. Aynı nebatatın özellikleri gibi. Her taraf kalak olsa biz çınarı nereye dikeceğiz? Ona da ihtiyaç var. Avanın oksijenini çınar sağlıyor. Her taraf kirazsa vişneyi nereye dikeceğiz? Domates nereye girecek? Bakın. Peki ne olacak? Hepsine ihtiyaç olduğundan dolayı Allah ekolojik bir denge kurmuş. Hepsi hayatiyetini devam ettiriyor insanın hayatının devamı için. Aynen bunun gibi. İnsanın manevi hayatının, terbiye hayatının devamı için de ayrı ayrı özellikte ve güzellikte ehl-i sünnet ve cemaat akidesi içinde kalmak kaydıyla meslekler, meşrepler, cemaatler farklı farklı olabilir. Normali de budur. İki mizaca göre mesaili fer'ide hakikat sabit değil. İzafi ve mürekkep mükellefi mizaçlar. Ona bir hisse verip ona göre ederek tahakkuk ve terekkül. Her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. Demek ki iki mizaca göre teferruata taalluk eden meselelerde hakikat sabit olmaz. Hükümler farklı olur. Çünkü her bir yapının, fıtratın istifade edeceği bir alan vardır. Bir mezhep sahibi veya diyelim bir içtihat sahibi bir insan yaptığı içtihadı serbest bırakır. Kendine ait bir güzellik Kur'an-ı Kerim'den bulmuş, hadislerden çıkartmışsa, o da ehl-i sünnet ve cemaat itikadına uygunsa, içinde bir hakikati barındırıyorsa, onu yazar ve serbest bırakır. İhtiyacı olan gelir, onu kullanır. Bu içtihat onun mizacına, onun fıtratına, onun yapısına uygunken, onun yapısında olanlar bunu kullanıp da istifade etmesi icap ederken bu kalktı, içtihadını tamim eyledi. Herkes bunu kullansın dedi. İlk hatayı böyle yapıyoruz. Zorluyoruz. Arkadan gelenler, bir grup geliyor arkadan, taraftarlar veya o fikrin yardımcıları diyelim. Gelir, bu fikrin önünü açmaya, bu fikrin kuvvetlenmesi için mücadele etmeye başlar. Başka fikirlere engel olmaya başlar. Onun yere ve alan tutması için. Arkadan bir grup daha gelir ki mukallitler, taklitçiler, Allah korusun. Onlar çok cahildir. Onlar da bu fikrin gelişmesi ve büyümesi için bütün fikirler yıkar, tahribine sebebiyet verir diyor üstadımız. O zaman ne olur? İçtihat hayr iken şerre inkılap etmiş olur. Arı su içer. Bal akıtır, yılan su içer. Zehir döker. Aynı su mizaca göre zehir oluyor. Aynı su arının mizacına göre bal oluyor. İçtihatlar da böyledir işte. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet alıyor. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse Sûre-i Maide'de geçiyor. Kafirlerin ta kendileridir. Evet böyle bir ayet var. Bırakın mezhebi içtihadı. Adam ayeti mizacına göre boyuyor. Bu hakikati zehir diye insanlara takdim ediyor. Bu ayeti kerimeyle İmam Ali'ye kafir diyen hariciler çıkmış. Allah muhafaza. Yani hem İmam Ali'ye radıyallahu anh, hem Hazreti Muaviye'ye siz Allah'ın hükmü dururken aranızda hakem mi tayin edin? Yani bir kulun kararına göre mi hareket edeceksiniz? Evet. İkiniz de haşa küfre girdiniz. Biz ikinize de uymuyoruz. Biz huruc ediyoruz. Yani sizlere tabi değiliz. Hariciler denilmiş. Şimdiki Vahhabiler onların torunları. Ya o hariciler bu Vahhabilerin dedeleridir. Bu ayeti kelimeyle
Abdülhamid Han'a cennet mekan kafir diyenler çıkmış. Niye? Kur'an-ı Kerim dururken kanun esası, anayasa çıkarttı. Anayasayla Osmanlı idare ettiğinde Abdülhamid Han'a cennet mekan Veli Sultan Mazlum Padişah'ı üstadı met etti. Abdülhamid Han'a kafir diyen insanlar çıkmış. Bu ayete göre anayasa yapanlara, anayasa oylamasına katılanlara kafir diyenler de var memlekette. Halbuki tefsirlere baksak bu ayetin onlarla hiçbir alakası yok. Üstadımız cevap veriyor. Ve mennem yakkün bil mana mennem yusattıktır. Kim hükmetmezse de ki mana tasdik etmeyen küfre girer. Amel etmemek insanı küfre sokmaz. Amel cennette ve cehennemde makam tayinine sebebiyet verir. İnkar etmek veya etmemek adres tayinine sebebiyet verir. İman eden cennete girer. Cennetin neresine gider? Ameli tayin eder. Küfreden cehenneme girer. Cehennemin neresine gider? Ameli tayin eder. Amel cennette ve cehennemden çıkmaya sebebiyet vermez. Ama amelle beraber inkar ederse o zaman kafir olur. İçki içen bir adam günaha girer, dinden çıkmaz. Ama bir de içkiyi inkar ederse, ben buna haşa haramlığını kabul etmem derse, o zaman tehlike gelir. Elmalı Hamdi yazdı, Konyalı Mehmet Behbi Efendi, bu ayetin zahirine bakıp mana versek, dünyada Müslüman bulamayızdır. Çünkü hemen hemen her Müslüman, hayatında bir defa bile olsa, olmaz mı? Allah'ın hükmünün hilafına bir iş işlemiştir, o zaman o işle dinden mi çıkması lazım? Namaz kılmak Allah'ın hükmü müdür? Peki namaz kılmayan Allah'ın hükmüyle hükmediyor mu? Kılmayan etmiyor. Değil mi? Haşa dinden mi çıkıyor? Hayır, günahkar olur. Bu kadar basit. Peki niye bunu kullanıyorlar? Türkiye'yi kaosa itip teröre zemin hazırlama. IŞİD'e adam gönderme adına. Şimdi gene başlamış. Duyuyorum, geliyor kulağınıza. Yani anayasa yapanlar, işte idare edenler, şeriat idare etmediğinden dolayı terk edin memleketi, burada darul haddir, IŞİD'e gidin talebe olun, üye olun, terör örgütüne kuvvet verin. Bak zihniyet nereden geliyor, görüyor musunuz? Arkadaşlar, İslamiyet realiteye esas alır, reel bir dindir. Her zaman bunu ifade ediyoruz. Bir adamın kolları yoksa, onun abdestin şartı üçtür, dört değildir. Neyini yıkasın? Üç şartı yerine getir, abdestidir o insan. Kolları yok çünkü. Devlet idarecilerine, devlet adamlarına, Osmanlı dahil kim olursa olsun, kanunlar çerçevesinde hareket etme mecburiyeti vardır. İdareciye sadece şu düşer, idareciye. O anayasanın hükmü içerisinde, yani bir hayal, nüans farkı varsa iradesine bakan, onu kullanabilir. Onu kullanmazsa mesuldür. Aksi halde, anayasayı çiğneyerek, kanunları çiğneyerek bir derece iş yapsa, yanlış yapar. İslam zaten ondan onu sormuyor. Sen gücünün yettiği nispetle yardımcı oluyor. Gücünün yetmediğinde mesul değilsin. La yükellifullah nefsen illa misaha. İnsana Cenab-ı Hak kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kaldıracağını da yükler demektir. Yapabileceğini yap ama kanunlar çerçevesinde olmak lazım. Mezhebin hududu tayinini bırakır temayili mizaca. İmam-ı Azam Hazretleri mezhep kurmak için gelmemiş ki. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın iki ismasına özel mazhariyetten dolayı bunu bir isim adildir, diğer hakem ismine özel mazhariyetten dolayı Kur'an-ı Kerim'den bu hakikatleri çıkarmış. Ona tabir ondan onu uygulamış. Ondan sonra gelenler onu uygulamış, adına mezhep demiş. Sonradan, yoksa bir dükkan açar gibi mezhep açıp mezhep kurulmaz yani. Hatta mezhep imamları o kadar anlayışlılardır ki bakın yani problem taraftarlarda, mukallitlerde. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'ın vefat ettiği yıl doğuyor. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam vefat ettiği yıl doğuyor. Biliyorsun Şafii mezhebinde sabah namazında kurup tekbirler alınır değil mi? Duası okunur. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam metfun olduğu Bağdat'ta bir sabah namazı kıldırırken kunut duası tekbiri almamış.
normal kunut duası sabah namazını ihmal etmiş. Demişler, ya imam mesleğini mi değiştirdin? Hayır demiş. İmam-ı Azam'ın metfun olduğu mahallede mezhebimle, içtihadımla amel etmeyi uygun görmedim diyor. Siz Hanefilerle Şafiler mücadelesini gördünüz mü? Bak ne güzel değil mi? İşte bak samimiyetsiz işte böyle. Ama cemaatlerin mücadelesi var. Bak bu sırrı biraz düşünün sebebi ne acaba? Tarih gün Şafiler, Hanefiler devam eder. Orduda var, öğretmen de var, emniyet de var, var değil mi? Üniversitede de var. Ha bu cemaatte de var. Hiçbir davalar var mıdır arkadaşlar? Hiç mücadele gördünüz mü? Neden bir? İki alana girmediklerinden dolayı. Bunun biri ticaret, öbürü siyaset. Bir girseler yok mu? Seyrede sen gümbürtüyü. Bakın mezhep kavgalarının altındaki yatan gerçeğe bakın. Bu iki alana girmektir. Cemaatler arasında mücadeleye bakın. Bu iki alana girmektir. Mezhebin girmediği bu alana cemaatler niye girmiyor? Mezhep cemaatten daha güçlü. Daha önemli. Her cemaat mezhebe bağlıdır çünkü. Bak tarih boyu böyle bir mücadele yok. Peki Hanifilerin ve Şafilerin gazeteleri olsa, milletvekilleri olsa, bankalar olsa, okullar olsa ne olur? Asıl mezhep kavgası.
Maddi yumruk tamamı.
Allah, üstad iki alan diyor. Menfaat-ı maddeye gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. İki kişinin ihlasını kıran menfaat-ı maddiye cemaatle ihlasını kırmaz mı? Kırar. İki, Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Euzu billahi mineşşeytani ve siyaset. Şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçmış. Kim bu alana girmişse tokat yemiştir. Kerbela bile bunun en güzel örneğidir. Mezhebin hududu tayinini bırakır temayül-i mizaca. Taassub-ı mezhebi tamime sebep olur. Taassub-ı mezhebi, mezhep taassubu ne yapıyor? Kendi mizacına hasken o içtihat, herkes bunu uygulasın diyor. Tamimin iltizamı sebep olur niza. Sen umumileştirdin mi? Arkadan gelen ne olacak? Bu davayı geliştirmek için başkalarının yıkımına çalışacak. Ama sana niza çıkacak işte. Çünkü taraftarlar ve mukallitler yukarıdaki gibi insaflı değil, yukarıdakiler gibi. İki kulüp maç yapacak. İki kulüp mü diyorsunuz onlara? Takım. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe diye. Bakın, şeref türbününde iki kulübünde başkanlar yan yana oturur. Arada polis koridoru var mıdır? Jandarma? Yok. Medeni adamlardır ya. Niye dövüşsünler? Hatta biri öbürüne kol atsa tebrik ederim diye mesela. Memnun da oluyor diye. Aşağı in 11'er tane adam var sahada. Onlar yukarıdakiler kadar olmasa da birbirine vururlar, kırarlar. Hakem onları idare eder. Yukarıya hakeme lüzum yok. Kulüp başkanlara hakem sokmaya lüzum yok çünkü dövüşmezler. Aşağıya hakem lazım. Mücadele var. Onlar da karışıktırlar. Sahada birbirlerine, sahalarına girebilirler. Ya taraftarlar döner bıçaklarıyla giriyor. Sokarlar. Tabii. Yerleri ayrı. Polis koridoru, polis koridorundan çıkıyorlar. Nöbetleşe. Ya dava ne ya? Taraftar bu kadar tehlikelidir ki. Bir fikir ve düşünce ne kadar mükemmel olursa olsun. Sahibi kendiyle hasken umumileştir mi? Mesuliyeti o işliyor. Üstad ne buyuruyor? Kimin, nereden, nasıl, ne şekilde? İstifadesine taraftar olun. İlla herkes beni dinlesin, benden ders alsın düşüncesi. Nefsin ve şeytanın bir hilesidir diyor. Taraf birliği mesleğimiz kaldırmaz bu dönektir. Arkadan gelen o davanın güçlenmesi başkalarının yıkımına gidiyor. Hele bir tehlikeli nokta vardır ki o gelen adamlar ve taraftarlar o fikirle kendilerini boyayıp dürüst bir Müslüman olması icap ederken kendi fikri aşılar. Lehine çevirir, o fikri kullanır. O zaman o içtihat hatar azimde kalır bir üstadımız. Hayriken şerre inkılap eder. Tamimin intizamı sebep olur niza. İslamiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar. İslamiyet'ten evvel derin uçurumlar varmış. Her yere ayrı ayrı peygamber, ayrı ayrı şeriat. Bakın aynı asırda, aynı zamanda,
Aynı mahallede falan tarafa bir peygamber, bu tarafa bir peygamber gelmiştir. 124 bin nebi gelmiş çünkü.
İslamiyetlerine tabaka, insanların fikir ve düşünceleri çok farklı, uçurumlar var.
Hem tebaud-ı acibi istediği bir vakitte taaddüd-i enbiya. Bu acip farklılık, insanların kültürü arasında farklılıklar neyi gösterdi? Şeriatların, dinlerin, peygamberlerin ayrı ayrı gelmesini icap ettirdi. Tenevvü-i şerai, ayrı ayrı şeriatlar, müteaddit mezhepler.
Beşer'de bir inkılap İslamiyet yaptırdı. İslamiyet geldi, Beşer'de bir inkılap meydana geldi. Ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en yüksek seviyede umumi bir ders verdi. İnsanların o aradaki uçurumları yavaş yavaş izale edildi.
Beşer tekarrüb etti, yaklaştı birbirine.
Şer etti ittihat. Şeriat da ne oldu? İslamiyet olarak birleşti.
Tek din, tek kitap, tek peygamber.
Bakın.
Vahid oldu peygamber. Seviye bir olmadı. %100 insanlar diyelim aynı terbiyeden geçme noktasında eşit standarda gelemeyeceği için mezhep taaddüd etti.
Mezheplere ihtiyaç etti. Teferruatta. Terbiye vahide kafi geldiği zaman ne zaman bütün insanlar bir terbiyeden geçse ittihad eder mezhep. O zaman tek mezhep çatısı altında insanlar bir araya getirilebilir. Başka bir yerden içtihat basinde hali alem. İnsanların tabu ve yaratılışı buna müsait olamayacağından dolayı da diyor mezhepler ve cemaatler bir olmaz. İşte bak bu farklılığın Allah'ın indinde bize bir nasibi olduğu, nasıl bir nimet olduğunu üstadımız anlatıyor. Bu farklı farklı kanaatler bizim manevi hayatımızı abluka altına alıp meslekler gibi, meslekler maddi hayatımızı kurtardığı gibi manevi terbiyelerde manevi hayatımızı kurtarmakla bir can simidi oluyor. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.